Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 28.
Venizelos'un iktidarı yitirmesi ilişkilerdeki gelişmeyi engellemedi. Ardılı Panayotis Çaldaris, 1933 Eylül'ünde Ankara'ya geldi ve daha geniş kapsamlı bir Entente Cordiale yani dostluk anlaşması imzalandı. Dipnot, metin için İsmail Soysal, sayfa 433-436. Daha geniş bir Balkan paktına doğru adım atılmıştı. Ama öncelikle İsmet'in Stalin'e güvence vermesi gerekiyordu. 1929 aralığında Ankara'da imzalanan bir protokole göre Sovyetler Birliği ile Türkiye birbirinin onayını almadan diğer komşularıyla herhangi bir anlaşma imzalamayacaktı. Gizli bir protokol Türkiye'nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Britanya İmparatorluğu ve Fransa'yı sayıyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 271-272. İsmet 1932 yılında Moskova'yı ziyaretinde Stalin'e kesinlikle Sovyetlere karşı olmayan kapsamlı bir Balkan paktı için çalışacağını ve Sovyetler Birliği'nden benzeri bir adımın atılmasını beklemeden milletler cemiyetine gireceğini açıkladı. Stalin kuşkularını dile getirdi ama itiraz etmedi. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 251. Yükümlülüğünü yerine getiren Türkiye 1932 Temmuz'unda Milletler Cemiyeti'nin üyelik davetini kabul etti. 3 yıl sonra Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na da üye oldu. Dipnot İsmail Soysal sayfa 397-403. Balkan devletleriyle pazarlıklar ilerledi ve nihayet 9 Şubat 1934'te Balkan Paktı imzalandı. Dipnot Özerdim sayfa 117. Fakat Bulgaristan katılmayı reddetti. Pakt bazı çekincelerle çevrilmişti. Türkiye anlaşmanın kesinlikle Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılmayacağına söz verdi. Yunanistan ancak bir Balkan ülkesi başka bir Balkan ülkesine saldırdığı takdirde harekete geçileceğini ama hiçbir zaman büyük güçlere karşı olmayacağını açıkladı. Gizli bir protokol anlaşmanın yalnızca Balkan ülkelerinin sınırlarını güvence altına aldığını belirtti. Dipnot, metinler için İsmail Soysal sayfa 454-458. Bulgaristan bu anlaşmanın sınırlayabileceği tek ülkeydi ve 1938 Temmuz'unda güç kullanmaya karşı çıkarak Balkan Paktı'nı kabul ettiğini belirten bir anlaşmaya imza koydu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 463. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Bulgarlara Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya topraklarını işgal etme izni verince bu vaadin boş olduğu ortaya çıktı. Balkan Paktı yalancı şafak gibiydi ama bir süre pırıl pırıl parladı. Balkan müsabakaları, oyunları, folklor festivalleri, ziyaretler ve ziyafetler düzenlendi. Birkaç yıl içinde Yunanistan Trakya'sındaki Türklere ve İstanbul'daki Rumlara karşı davranışlar düzeldi. Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi ama başarılı olamadı. Dipnot, Venizelos'un 12 Ocak 1934 tarihinde Norveç parlamentosu tarafından atanan Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı'na yazdığı mektubun fotokopisi. Milliyet 28 Ekim 1998 1.18. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu iddia edilen Pembe Ev Türkiye'ye bağışlandı ve kapısındaki plaket Atatürk'ü Balkan Paktı'nın mimarı olarak tanımladı. Mustafa Kemal bunların hepsini ciddiye aldı. Hatta Türkiye'nin yönetimini güvendiği birine bırakıp bir Balkan Konfederasyonu kurmayı ve başkanı olmayı düşündüğü söylentileri yayıldı. Dipnot, Derin'in sayfa 98-99 aktardığı soy ağanı iddiasına göre Atatürk Mareşal Fevzi Çakmak'ı kendi vekili olarak düşünüyordu. Bu görüşü Çakmak'ı İsmet İnönü'ye karşı yükseltmek çabalarının ışığında incelemek gerekir. Eğer bunu gerçekten düşündüyse bile bu tıpkı 1930 yılında Cumhurbaşkanlığını Nuri Jonker'e bırakıp Halk Fırkası'nın başına geçerek Serbest Cumhuriyet Fırkası'na karşı mücadele edeceğine dair sekreteri Hasan Rıza Soyağ'ın ona yakıştırdığı geçici heves gibi bir hayaldi. Hasan Rıza'ya göre eğer partisi o zaman yenilgiye uğrasaydı çok mutlu olacak ve yabancı uzmanlarla birlikte bir dünya yolculuğuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki araştırmalarını genişletecekti. Dipnot Soyak cilt 2 sayfa 443-445. Ama evde her zaman yapılması gereken bir sürü iş vardı. Geceleri hayranları söz dinleyen vekilleri ve ısrarlı ricacılarla yaptığı toplantılarla avunuyordu. Yurt dışına kendisi gideceğine yabancılar ona gelebilirdi. Mustafa Kemal 1932 Eylül'ünde İstanbul'u ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı General Douglas MacArthur'u Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Dipnot Özerdim sayfa 112. Soğuk Savaş'ın hızlandığı 1951 Ağustos'unda The Caucasus, Kafkaslar adlı bir Amerikan dergisi, Mustafa Kemal'in generale söylemiş olduklarını kelimesi kelimesine aktardığını iddia eden imzasız bir yazı yayınladı. Buna göre Mustafa Kemal MacArthur'a Almanya'nın Avrupa'nın tümünü işgal edecek bir ordu oluşturabileceğini, İngiltere'nin savaş meyvesini yitirmiş olan Fransa'ya artık güvenemeyeceğini, yeni bir Avrupa Savaşı'na galip gelecek olan Bolşevik Rusya'nın yeni ve korkunç gücünün uygarlığı ve hatta bütün insanlığı tehdit edeceğini söylemişti. Bu rapor biraz kuşkuludur. Çünkü 1932 yılında İsmet İnönü Rusya'dan borç almak için görüşmeler yapmıştı. Ve ertesi yıl Mustafa Kemal parlamentonun açılış konuşmasında Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile dostluğunun önemine değinmiş ve bu dostluğun uluslararası barışa büyük bir katkısı olduğunu söylemişti. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 392. İsmet İnönü anılarında Bolşevik Rusya'nın Türkiye açısından en az 25 yıl daha bir tehdit unsuru olamayacağına inanma hatasına düştüğünü yazacaktı. Hitler'in saldırganlığı bu tahminini boşa çıkarmıştı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 252. Anlaşılan hem İsmet İnönü hem belki de Mustafa Kemal Rusya'nın bir gün tehdit unsuru olabileceğini düşünüyorlardı. Ama bu arada Stalin'in düşmanlığını kazanmamak için her türlü özeni gösteriyorlardı. Mustafa Kemal'e kehanet gücü yakıştıran başka öyküler de vardır. Söylentiye göre Polonya'nın geleceğini parlak görmediğinden Varşova'da bir Türk elçiliği inşa edilmesine karşı çıkmış. Dipnot Ege'li sayfa 123. Belgelenen kehanetlerine gelince bu konu biraz karışıktır. 1923 yılında Türk gazetecilerine bundan sonraki savaşın Fransa ile Rusya arasında olacağını ve İngiltere'nin bundan kazançlı çıkmaya çalışacağını söylemişti. Dipnot Mustafa Kemal Eskişehir-İzmit konuşmaları sayfa 96. 1935 yılında Amerikalı gazeteci Gladys Baker ile konuşurken savaş çıktığı takdirde Amerika'nın tarafsız kalamayacağını söylerken daha şanslıydı. Amerikalılar öteki kiracıların yangın çıkardığı bir apartmanın en lüks dairesinde yaşayan bir aile konumunda kalacaklardı. Dipnot ASD Cilt 3 sayfa 138. Başka yabancı ziyaretçiler de vardı. 1929 yılında Afgan Kralı Emanullah, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyareti yapan yabancı devlet başkanı oldu. Dipnot Altay sayfa 426-429. Tahtını yitirdikten sonra iki kez daha geldi. Atatürk onu 1933 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Dipnot Özerdim sayfa 115. İkinci gelişi ise Atatürk'ün cenazesine katılmak içindi. 1931 Ocağı'nda gelen Japon Prensi Takamutsu'nun amacı sanayi ürünleri ihracatını arttırmaktı. Aynı yıl Irak Kralı Faysal İngiliz Büyükelçisi'nin gözetleyen bakışları altında Ankara'da birkaç gün geçirdi. 1933 Ekim'inde savaş gemisiyle İstanbul'a gelen Yugoslav Kralı Aleksandr Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Gerçi bu gelenler dünyanın bir numaralı isimleri değildi ama Mustafa Kemal kurduğu cumhuriyetin elde ettiği başarıları sergilemek için ziyaretlerden olabildiğince yararlandı. 29 Ekim 1933'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönemi görkemli törenlerle kutlandı. Ankara'da büyük çaplı bir askeri tören düzenlendi. Ülkelerin çoğunu büyükelçileri temsil etti ama Stalin, Rus akınlarıyla yeniden pekiştirilen Sovyet-Rusya-Türkiye dostluğunu herkesin gözüne sokmak için Savunma Bakanı Kliment Voroshilov ile Kızıl Süvariler Müfettişi Mareşal Budyeni'yi gönderdi. Fransa'da eğitim almış genç Türk bestecisi Cemal Reşit Rey, 10. yıl marşı için kolayca akılda kalan bir beste yaptı. Çıktık açık alında 10 yılda her savaştan sözleriyle başlayan marş, Batı öğretileriyle eğitilmiş ve ülkesinin yönetimine katılmaya hazırlanan yükselen kuşağın şanslı mensuplarının özgüvenini sergiliyordu. Bu kuşağın son temsilcileri 10. yıl kutlamalarını umut ve vaatlerin şafağı olarak anımsıyorlar. Onların gözünde Mustafa Kemal pozitivist düzen ve ilerleme sloganını gerçeğe dönüştürmüştü. Gazi unutulmaz nutuklarını sonuncusuyla kutlamalara imzasını attı. Konuşması kısaydı. Birkaç kelime içinde Türkiye'nin yalnızca en gelişmiş ve uygar ülkelerin düzeyine gelmekle yetinmeyeceğine, hedef birliğine sahip olduğu ve pozitif bilimleri kendine rehber kabul ettiğinden onları aşıp geçeceğine olan inancını ifade etti. Konuşma ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle son buldu. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 318-319. Bu sözleri bugün Türkiye'de bilmeyen yoktur. Kıbrıs Rumlarının görmesi için beş parmak dağlarının yamacına yazılmıştır. Ve Kürtçe konuşanların yaşadığı bölgenin en büyük kenti olan Diyarbakır'da Kürt milliyetçilerini iğnelemek için kullanılır. Eğer Mustafa Kemal'in en sevdiği gazeteci Falih Rıfkı'nın sözlerine inanacak olursak, bu deyimi ortaya atan kişi pek fazla duygulanmamıştı. Akşam yemeğinde toplanan konukları 10. yılın yüreklerinde coşturduğu duygularını açıklamak için birbiriyle yarışırken Mustafa Kemal, ''Bana gelince ben hiçbir şey hissetmiyorum.'' demişti. Falih Rıfkı bu sözlerin Atatürk'ün bezginliğinin ilk belirtisi olduğunu söyleyecekti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 483. Mustafa Kemal kendi koyduğu kurallara bağlı kaldı. Sekreteri Hasan Rıza Soya'ya, biz de Cumhurbaşkanı bir imzacıdan başka bir şey değildir diye şikayet ederdi. Yani ben burada bir nevi mahpus hayatı yaşıyorum. Gündüzleri ekseriye yalnızım, herkes işinde gücünde. Benim ise çok günler bütün günümü değil bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyacağım, olmazsa kitap okuyacağım yahut bir şeyler yazacağım. Arada bir dinlenmek ve hava almak ihtiyacını duyarsam dediğim gibi şehrin içinde ve dışında ancak otomobil ile gezintiler yapacağım. Sonra yine bu hapishaneye döneceğim ve işte böyle kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanını bekleyeceğim. Bari orada biraz değişiklik olsa, ne gezer? Bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı şahıslar, aynı yüzler, aynı sözler. Hasılı, bıktım usandım çocuk. Dipnot, Soyak, Cilt 1, sayfa 55-64. Atatürk sık sık otoriter bir yönetici olarak tanımlanıyordu ve her şeyden çok bu tanımdan nefret ediyordu. Dipnot, adı geçen eser, Cilt 1, sayfa 53. Aslında bu uygun değildi çünkü daha çok hükümet işlerini başbakanına bırakıp elinden geldiğince kendini eğlendirmeye çabalayan modern bir devlet adamını andırıyordu. Cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından tutulan nöbet defteri ise belirli bir düzeni göstermektedir. Günün en önemli noktası akşam yemeği buluşmasıydı ve güneş doğana dek sürüyordu. 1931 aralığında Gazi Ankara'daydı. Nöbet defterine göre 8 Aralık Gazi Hazretleri saat 15.25'te kalktılar. 17'de Marmara'ya, Ankara Orman Çiftliği'ndeki ev giderek 19.15'de avdet buyurdular. Saat 3.30'da yatmışlardır. Kabul edilenler Dışişleri ve İçişleri Bakanları. 9 Aralık, Reis-i Cumhur Hazretleri saat 13.15'te kalktılar. Saat 16.15'de şehirde bir gezinti yaparak saat 18'de Çankaya'ya avdet buyurdular ve saat 4.30'da yattılar. Kabul edilenler 11 isimlik listede 2 bakan ile Mutat Zevat bulunuyor. 10 Aralık Reis-i Cumhur Hazretleri saat 17.30'da kalkmışlar, bir tarafa çıkmamışlar. Gece misafir kabul buyurmuşlar ve saat 5'te yatmışlardır. 11 Aralık Gazi Hazretleri saat 15.30'da kalktılar. 21.15'te Bulgar Operetine gittiler, 24.30'da avdet buyurdular. Saat 3'te yatmışlardır. Dipnot Özel Şahin Giray, Editör Atatürk'ün Nöbet Defteri, sayfa 14-15. Mustafa Kemal üzerinde keten geceliğiyle bir divanda ayak ayak üstüne atmış otururken kahvesiyle sigarasını içip gazeteleri okuyarak güne başlıyordu. Sekreterinin anlattığına göre günde yaklaşık 15 fincan kahve ve 3 paket sigara içiyordu. Kendi kuşağındaki yurttaşlarının çoğundan farklı olarak her gün banyo yapıyordu. Dipnot Soyak, Cilt 1, sayfa 11. Giyimine özen gösteriyordu. İstanbul'da bir Rum terzisiyle ayakkabıcısı vardı. 1919 yılında İstanbul'da yaşadığı evde sergilenen iç çamaşırları Fransa'da Çin ipeğinden yapılmıştır. Sami Ginsberg adlı Yahudi dişçisi daha önceleri Osmanlı hanedanının dişlerine bakıyordu. Çankaya sekreteryasından birinin anılarında not ettiği gibi, Gazi İstanbul'u Osmanlılardan devraldığı zaman yetenek gerektiren işler gayrimüslimlerin elindeydi. Dipnot Derin, sayfa 40. Nöbet defterinden notların alındığı 1931 yılında Mustafa Kemal 50 yaşındaydı. 2 yıl sonra daha büyük başarılar vaat eden 10. yıl konuşmasının metnini hazırlarken başkatibi Hikmet Bayur, hem zaten bunları tahakkuk yoluna koymak sizin için güç ve uzun zamana ihtiyaç gösteren bir şey değildir ki. Milli mücadele zamanındaki gibi çalışırsanız bunu da az zamanda başaracağınıza şüphe yoktur. Fakat şimdiki gibi sofradan yatağa, yataktan sofraya giderseniz tabidir ki geç ve güç olur dedi birdenbire. Mustafa Kemal Özel Sekreteri Hasan Rıza Soya, adamın samimiyetini bilmesek darılacağız diye fısıldadı. Dipnot Soyak, Cilt 1, sayfa 43. Yaşamına biraz değişiklik katabilmek için bazen Ankara Palas Oteli'ne ve İstanbul'da olduğu zamanlar ise yeni inşa edilen Park Otel'e ya da Rose Noir ve Garden Bar adlı gece kulüplerine gidiyordu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 63. Buralarda diğer müşterilerle kaynaşıyor ve bir kısmını masasına davet ediyordu. Ama Mutat Zevat hiç yanından ayrılmıyordu. Resmi balolar ve toplantılar Ankara Palas Oteli'nde düzenleniyordu. 29 Ekim 1932 tarihinde Cumhuriyet Bayramı balosunda Mısır Büyükelçisi'nin fes takmış olması Mustafa Kemal'i rahatsız etti. Resmi Türk kaynaklarının daha sonra yaptığı açıklamaya göre resepsiyonun resmi bölümü sona erince Büyükelçi'ye fesini çıkartırsa daha rahat edeceğini büyük bir nezaketle söylemişti. Basında yer alan haberlere göre ise büyükelçiye fesini çıkarıp garsonun elindeki gümüş tepsiye bırakması emredilmişti ve olay yaratmak istemeyen büyükelçi söyleneni yapmıştı. Mısır bu durumu protesto etti. Türkiye hakaret sayılacak bir davranış olmadığında ısrarlıydı ve olay kapandı. Daha sonraki resmi toplantılarda büyükelçi kırmızı fesini dokunulmazlığını ilan edercesine başından çıkarmadı. Dipnot, US, sayfa 63-67, Kinross, sayfa 462, not 1. 1932 Ekim'inde Mustafa Kemal'e layık bir cumhurbaşkanlığı köşkü inşa edildi. Çankaya'daki eski köşkün hemen yanı başında Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından yapılan iki katlı pembe boyalı köşkün çağdaş stilinde dikkati çeken yatay çizgileri ve gitgide gelişen kente bakan geniş pencereleri vardı. Ankara'nın nüfusu 150 bine yükselmişti ve aynı yıl Alman uzman Hermann Jansen 50 yıl içinde 300 bin kişiyi barındıracak bir kent planlaması yapması için işe alınmıştı. Gerçekte ise 50 yıl sonra Ankara'nın nüfusu 2 milyonu aştı ve Jansen'in iki yanı ağaçlı sokaklarla bölünmüş mesken bölgelerinden oluşan çağdaş kent modeli beton yığınları arasında kaybolup gitti. Dipnot Nejat Akgün, sayfa 182-238-314, Ana Britannica cilt 2 sayfa 219. Mustafa Kemal'in tek düze yaşamına devlet toplantıları, yabancı devlet adamlarının ziyaretleri, konferanslar, yurt gezileri ve askeri tatbikatlar renk katıyordu. Bazen acayip davranışları oluyordu. 1935 yılında müzik eğitimi konusunda danışmanlık yapmak üzere Türkiye'ye davet edilmiş olan besteci Paul Hindemith, bir gece saat 3'te yatağından kaldırılıp Cumhurbaşkanı'na çalması için arabayla Çankaya Köşkü'ne götürülmüştü. Dipnot, bu öyküyü Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışmış olan Bay David Lane'den dinledim. Kendisi de Hindemith'in önerisiyle bu göreve getirilen Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası şefinin dul eşi Bayan Pretorius'dan duymuş. Dışarıdan bakınca Mustafa Kemal keyifli ve rahat bir yaşam sürüyordu. 1935'te Amerikalı gazeteci Gladys Baker mutlu olup olmadığını sorunca, "Evet, çünkü muvaffak oldum." yanıtını vermişti. Dipnot, ASD cilt 3 sayfa 140. Ama Gazi'nin sofrasında sık sık bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, gerçekler hiçbir zaman onun ideallerine ulaşamadığı için mutlu olmadığını düşünüyordu. Dipnot Atatürk sayfa 123. Emekliye ayrıldığı köşesinde öfkeden köpüren rakibi Kazım Karabekir, 15 yıl boyunca sivil polisler tarafından izlenmesine karşın sorgusuz bir şaşaa ile çevrili Mustafa Kemal'den daha mutlu yaşadığını iddia edecekti. Dipnot Bozdağ Editör Paşaların Kavgası sayfa 320. Bu yorum ulaşamadığı üzüme ekşi diyen tilkiyi anımsatıyordu. Alkolün yarattığı depresyon yok olduğu anda Mustafa Kemal keyif almaya başlıyor ve sıkıcı büro işlerinden başka yöne çevirebildiği hevesi yeni çabalar başlatıyordu.
Ayrım sonu.